Ayrım 8, sayfa 80. Kabir sorgulaması ve azabı konusunda nakledilen hadisler Kur'an'ın denetimine sunulmalıdır. Bu denetim neticesinde anlaşılacaktır ki ahirette gerçekleşecek olan sorgulama ve azabı kabre taşımaktadırlar. Mesela Buhari, Cenayiz 68-87 hadislerinde işlenen konu buna bir örnek olarak verilebilir. Hadis şöyledir. Kul kabrine konulup arkadaşları ayrılırken ayak seslerini işitir. İki melek gelip onu oturur hale getirirler. Hazreti Muhammed hakkında ne derdin diye sorarlar. Kul, onun Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şahitlik ederim deyince ona, cehennemdeki yerine bak, Allah onu cennetteki bir yerle değiştirdi denilir. Kul, kafir veya münafık ise soruya onu tanımıyorum, kabul etmiyorum. Onunla ilgili olarak olumsuz söylenenleri ben de söylüyorum cevabını verir. Bunun ardından demir çubuklu onun kulaklarının arasına öyle vurulur ki ona yakın olan herkes sopanın çıkardığı sesi duyar. Şimdi bu hadisi Kur'an ışığında sorgulayalım. Melekler bu sorgulamayı cehenneme girecek olanlara cehennemin kapısında yapacaklardır. Bu soru genel olarak peygamberler hakkında sorulacaktır. Hazreti Peygamber gelmeden önce kabirde ne soruluyordu? İlk insandan Hazreti Peygamber'e kadar olan dönemde soru şekli nasıldı? Bu açıdan bakınca hadisin gerçek olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kur'an'a bakınca bu soruların nerede ve nasıl sorulacağı anlaşılmış olacaktır. Ey cin ve insan topluluğu! İçimizden size ayetlerimi anlatan ve bugün ile karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki, kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı olanları aldattı ve kafir olanlarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Parantez. Enam 130. İnkar edenler gruplar halinde cehenneme sürülecekler. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak, cehennemin bekçileri onlara size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınıza dair uyarıda bulunan peygamberler gelmedi mi? Derler. Evet geldi derler ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Parantez. Zümer 71. Ve melekler suçlulara soracaklar. Sizi sakar cehennemine sürükleyen nedir? Onlar da şöyle cevap verecekler. İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize gelip çattı. Parantez. Müddessir 40-47. Bu ayetlerden anlıyoruz ki meleklerin sorgulaması kabirde değil, cehennemin kapısında. Kapılar açılınca gerçekleşecektir. Uyaran peygamberlerin gelip gelmediği konusundaki bu soru genel anlamda olacak, her peygamber döneminde yaşayanlar cevap verecektir. Yani sadece Hazreti Peygamber konusunda olmayacaktır. Cehennem neredeyse öfkeden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir grup atılsa, onun bekçileri onlara size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi diye soracaklar. Onlar şöyle cevap verecekler. Evet, doğrusu bize uyarıcı bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah'ın bir şeyi gönderdiği yok. Siz olsa olsa bir sapıklık içindesiniz demiştik. Parantez. Mülk 8-9. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Bu ayetleri bilen Hazreti Peygamber yukarıda naklettiğimiz hadisi söyler mi? Hadiste senin yerin aslında cehennemdi ama doğru cevap verince yerin cennete alındı şeklindeki hüküm mezarda gerçekleşebilir mi? Cennet veya cehennem kazanımı bu dünyada olur. Kabirde böyle bir kazanım olur mu? Cehennemlik olan kişi bir soruyu vereceği cevapla yerini nasıl değiştiriyor? Hazreti Peygamber'e iman, itaat, tabi olma bu dünyada yapılmalıdır. Kabirde inandım demenin bir geçerliliği yoktur. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi çıkar, daha önce yaptıklarımızın aksine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Kendilerine, size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur denir. Parantez. Fatır 37. İnsanlar bu dünyada düşünecek ve bu dünyada peygambere inanıp itaat edecek, tabi olacaktır. Ne kabirde ne de ahirette inanmanın faydası olur. Zümer suresinin 71. ayetinde de kafirler cehennemin kapısına gelince cehennem bekçileri, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınıza dair uyarıda bulunan peygamberler gelmedi mi? Diye soracaklar. Demek ki soru kabirde değil, ahirette olacaktır. Diğer taraftan kabir azabına delil olarak gösterdikleri Secde suresinin 21. ayetini ele alabiliriz. Andolsun ki biz onlara o büyük azaptan önce pek yakın azabı da tattıracağız. Belki dönerler. Ayette geçen yakın azap ifadesi dünya azabı anlamına gelmektedir. Çünkü ayetin sonunda yer alan belki dönerler ifadesinden anlıyoruz ki dönüş bu dünyadadır. Kabirde dönüş olur mu? Olsa bile kabul olur mu? Ahirette de dönüş yoktur. Dönüş sadece bu dünyada olur ve onun kabulü gerçekleşir. Ayetteki yakın azaptan kasıt tereddütsüz bu dünya azabıdır. Mümin 46'da sabah akşam ateşe sokulurlar ifadesini kabir azabına işaret olarak yorumlayanlar yanılmaktadırlar. Sabah akşam kavramı dünya içindir, kabir için değil. Yüce Allah kabirlerinde bu cezaya uğrayacaklar diyemez miydi? Yukarıda verdiğimiz hadisin kritiğini yapan Mehmet Okuyan şu soruyu sormaktadır. Melekler demir çubukları nereden buluyorlar? O kadar dar bir yerde demiri nasıl sallayıp vuruyorlar? Demirin keşfedilmediği dönemlerde neyle vuruyorlardı? Hac suresinin 19-21. Ayetlerine bakarsak, kamçılar, demir uygulamaları, zincirler hep ahiret azabında geçmektedir. Bu ceza şekillerini ahiretten alıp kabirde olacağını ileri sürmek hurafi bir anlayıştır. Kur'an'da olmayanı, Kur'an'ı kabul ettirme uğraşısı Müslümana yakışmamaktadır. Diğer taraftan kabir azabına delil olarak getirilen İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis de şudur. Hazreti Peygamber bir gün içindekilere azap edilen iki kabrin yanından geçiyordu ve onları azap ediyordu. Üstelik bu azap büyük günahlardan dolayı değildi. Bunlardan birisi idrar sıçramasından sakınmaz, diğeri de söz taşırdı. Hazreti Peygamber onların neden dolayı azap edildiğini söyledikten sonra bir taze hurma dalı alıp ikiye ayırdı ve her birini iki mezarın üzerine koydu. Bunu niye yaptığını sorduklarında Hazreti Peygamber dallar kuruyuncaya kadar belki azapları hafifletir şeklinde cevap verdi. Şimdi bu rivayeti ve buna benzer değişik rivayetleri sorgulayabiliriz. Araf suresinin 188. ayetine göre Hazreti Peygamber gaybı bilemez. Mezarda azap edilip edilmediği meselesi gaybi bir bilgidir. Üstelik hangi günahtan dolayı yapıldığını bilmek de gaybi bir bilgidir. Dalların tazeliği ile kurumalarının azapla ne alakası olabilir? O mezarlar kimlere aitti? Kafirlere ait idiyse azabın hafifletilmesi söz konusu olamaz. Müslümanlara ait ise Necm suresinin 32. ayetine göre küçük günahlar, basit hatalar affa uğrayacağına göre bu nice azaptır. Bu mezarlardakiler Müslüman idiyseler, Hazreti Peygamber'in onlar affına onlar adına af dilemesi, rahmet okuması yeterlidir. Çünkü Müslüman için İbrahim suresinin 41. ayetine göre af dileyebilirler. Ama bu af dileme hesabın görüleceği gün, yani mahşer için olacaktır. Ayet şöyledir. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Hazreti Peygamber'e gelen vahiy bu dua şeklini belirlerken ve bu duanın kabir için değil de ahiret için olacağını işaret ederken kabir azabı ve dal koyma nereden çıktı? Hazreti Peygamber'in yaptıkları bizim için güzel bir örnek teşkil ettiğine göre biz de ağaç dallarını kesip mezarların üzerine mi koyacağız? Ama Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı ve kendisinin de yaptığı İbrahim suresinin 41. ayetindeki duayı her zaman yapabiliriz. Hazreti Peygamber'i İbrahim 41 için örnek alır ve onun sünnetini uygularız. Zaten Yüce Allah o duayı Hazreti İbrahim'in örneğiyle anlatmaktadır. Demek ki bir Müslüman, diğer bir Müslümanın dirisi ve ölüsü için yapacağı bu dua, Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Muhammed'in yaptığı duadır. Hiçbir ayette kabir için böyle bir dua yoktur. Ama hesap günü için vardır. Hazreti Osman'dan şöyle bir hadis nakledilmektedir. Osman, bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlarmış. Kendisine cennet, cehennem hatırlatıldığında ağlamıyorsun da bundan dolayı mı ağlıyorsun? Denilince Osman, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini ifade etmiş. Kabir, ahiret duraklarından birisidir. Ondan kurtulan, sonraki duraklardan da kurtulur. Kurtulamayanların sonraki durakları da daha çok zor olur. Gördüğüm en korkutucu ve ürkütücü manzara kabir azabıdır. Parantez, Tirmizi, Züht 5. Bu hadisin naklini yapan Tirmizi, bizzat kendisi hadisin tenkidini yapmış, hadisin hasen ve garip olduğunu söylemiştir. Ayrıca tek kişiye dayanan bir hadis olduğunu da ortadadır. Şimdi bu hadisi şu şekilde sorgulayabiliriz. Hazreti Peygamber şu ayetleri bildiğine göre kabir için bu sözleri söyler mi? Sura üfürüldüğünde işte o gün çok çetin, çok zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Parantez. Müddessir 8-10. O davetçiye koşarlar. İnkarcılar bu çok zor bir gün derler. Parantez. Kamer 8. Bu iki ayetten anlıyoruz ki kıyametin kopuşu ve ahiretteki sorgulama için zorluk söz konusudur. Ve bu zorluk kafirler içindir. Kabirde zorluğun olduğunu söyleyen hiçbir ayet yoktur. Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın demediğini ona dedirtir mi? Kıyamet ve ahiret için söyleneni kabir için söyler mi? Hazreti Peygamber Yunus suresinin 92. ayetini bildiği halde böyle bir söz sarf eder mi? Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonra gelenlere ders olsun. Ama insanların çoğu ayetlerimizden gafildir. Madem ki kabir azabı vardı ve bu kabir azabı çok dehşet vericiydi, Yüce Allah neden Firavun'un cesedini mezara koydurtmayıp bu dünyada ibret için bıraktı? Firavun'un cesedi kabirde olmadığına göre Mümin suresinin 46. ayetini nasıl kabir azabı olarak yorumluyorlar? O zaman Yunus 92 ile Mümin 46. ayeti bir araya getirilecek ve ona göre yorum getirilip fetva verilecektir. Bu sentezi yapamayanlar konuşmamalıdırlar. Netice olarak diyebiliriz ki kabir azabının olduğunu söyleyenler insanlığa sökülüp atılması imkansız olan bir hurafe, yanlış ve batıl inançların anlayış bırakmışlardır. Yüce Allah'ın demediğini demiş, ona iftira etmiş ve böylece Hakka suresinin 43-47, Enam 93, Hud 18, Nahl 116 ayetleriyle çatışmaya girmiş olmaları nedeniyle durumlarını bir daha gözden geçirmelidirler. Biz bu insanlarla çatışmak istemiyoruz. Ama sadece doğruyu anlatma uğruna Kur'an'ı rehber ediniyor, onu egemen kılmak istiyor, ona tabi olmak sevdasıyla bunları yazıyoruz. Hazreti Peygamber de bunu yaptığı için onu örnek alıyor ve onun çağırdığı Allah'ın yolunda yürümek istiyor. Yani Yusuf suresinin 108. ayetinin gereğini yerine getirmek istiyoruz. 9. Meşiyet kavramı. İslam dininin yani Kur'an'ın yanlış anlaşılan konularından biri de dileme anlamına gelen meşiyet kavramıdır. İlahi dileme ile kulun yani insanın dilemesi arasındaki ilişki bir türlü tespit edilememiş, bu konudaki ayetlere yanlış mana verilmiş, kimi zaman Allah'ı haşa zalim ilan etmişlerdir. Dilemenin hidayetle, imanla, inkarla, Allah'a yol edinmeyle ve Yüce Allah'ın dilemesiyle olan ilişkilerine bakarak ve açıklayarak bu yanlış anlamaları düzeltmeyi amaç ediniyoruz. 1. Dilemenin hidayetle olan ilişkisi. Yüce Allah'ın dilemesiyle insanın dilemesi hidayet denen köklü değişimlerle yer almaktadır. Hidayet, rehberlik etmek, doğru yolu göstermek, inkar ve şirkten tam bir dönüşle iman etmesini sağlamak, yani gönülde tevhid inancı olanı köklü değişimi sağlamak demektir. Gönüldeki köklü değişim konusundaki Yüce Allah, kulunun dilemesini temel almakla değişim denen hidayeti kendisi gerçekleştirmektedir. Ayet şöyledir. Ey Peygamber! İnsanları hidayete erdirmek senin görevin değildir. Ancak Allah dileğini hidayete erdirir. Parantez. Bakara 272. İşte bu ayette geçen men yeşâ'u ifadesi Allah dilediğini hidayete erdirir manasını vermektedir. Biz ise Allah dileğini hidayete erdirir manasını veriyoruz. Kıyamet burada kopmaktadır. Yüce Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini saptırırsa zulmetmiş olmaz mıyız? Ama Yüce Allah dileyen insanı hidayete, dileyene de sapıklığa götürürse zulüm olmaz. Çünkü her ikisi de insanın dilemesi, seçeneği vardır. İnsanın kendi seçeneği, dilemesi olduğu için de Yüce Allah'ı suçlayamaz. Diğer taraftan Enam suresinin 35. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilese bütün insanları hidayet üzerinde toplar. Burada hidayet kavramı doğru yol demektir. Dilerse toplardı demesini toplamadı anlamına almamalıyız. İnsanı özgür bırakıyor, zorlama yapmıyor ve insanın dilemesini seçeneğini bekliyor. Hidayet üzerine toplama gücünü sahip olmasına rağmen toplamaması, insanı nedenli özgür bıraktığının delili olmaktadır. Onun içindir ki yukarıda verdiğimiz Bakara 272'deki menşao ifadesini insanın dilemesi olarak tercüme ediyoruz. Ayrıca Secde suresinin 13. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Biz dileseydik herkese hidayete verirdik. Başka bir ifade ile biz dileseydik herkesi doğru yola, hidayete iletirdik. İşte bu ayette de insanın dilemesini, tercihini ve bunun özgürce yapmasını istediği için vermemiştir. Başka bir ayetinde ise şöyle buyurmaktadır. Doğrusu Allah dileğini saptırır. Bütün benliğiyle kendisine yöneleniyle doğru yola iletir. Parantez. Rad 27. Ayette geçen bütün benliğiyle kendisine yöneleni doğru yola iletir ifadesinden anlıyoruz ki insan önce Allah'a yönelecek, sonra Allah hidayet edecek, yani doğru yola iletecektir. Dileyeni, yani sapıklığı dileyeni, sapıklığı tercih edeni saptıracak, kendine yöneleni de hidayete erdirecektir. A. Allah dileyeni saptırır. Ayetin bu kısmında geçen yeşâ'u dileyen kimse ifadesindeki yeşâ'u fiilinin failinin Allah olduğunu söyleyen müfessirler vardır. Bazıları da failin insan olduğunu söylemektedirler. Bize göre bu fiilin faili Allah değil, insan olmaktadır. Biz ikinci grubu tercih ediyor ve tefsirimizi bu meal üzerine sürdürüyoruz. Bu da şu demektir. Allah kendiliğinden kulunu yaptırmaz. O zaman haksızlık olur. Yüce Allah sapıklığı dileyeni saptırır. Çünkü temel kural şudur. Kötülüğü kul ister. Allah yaratır. İyiliği hem kul hem Allah ister. Allah yaratır. Sapıklığı isteyeni Yüce Allah engellemiyor da onun isteğini yerine mi getiriyor? İşte bu sorunun cevabı oldukça zor görünüyor. Konuyu bir misal ile anlatmayı, yani cevaplamayı uygun buluyoruz. Öğrenci çalışıp dersi öğrenmediği için öğretmeni ona zayıf not vermektedir. Aslında öğretmeni ona iyi not da verebilirdi. Ama o zaman çalışmanın ve imtihanın önemi kalmayacaktı. Bir öğretmen, öğrencisinin imtihan sorularını kendisi cevaplandıracak, öğrencisinin iyi not almasını sağlayamaz. Bu durum, aklın ve imtihanın doğasına aykırı olmaktadır. Diğer taraftan, öğretmenin soruları cevaplandırması ve çalışmayana iyi not vermesi, çalışan ve emek sarf eden öğrenciler için haksızlık olacaktı. Yani adalet çiğnenmiş olacaktı. İşte Yüce Allah, kötülüğü isteyenin bu isteğine mani olsaydı, iyiliği dileyene haksızlık olacağı gibi dünya hayatının imtihan oluşuna da ters düşecekti. Yüce Allah, kötülüğü isteyenin bu isteğine mani olsaydı, iyiliği dileyene haksızlık olacağı gibi dünya hayatının imtihan oluşuna da ters düşecekti. Yüce Allah, kulunun serbest iradesine, dilemesine ve özgürlüğüne müdahale etmiyor. Etmiyor ki ileride özgürce seçiminden onu sorumlu tutabilsin. Sorumluluk, özgürce seçimin yani serbest iradenin üstüne oturmaktır.